Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygün'cüğüm. Sizler nasılsınız?
Vallahi hocam sesinizi duyduk. Daha da iyi olduk. Özlemişiz sizi. Yorumlarınızı özlemişiz hocam. Tespitlerinizi de özlemişiz hocam. Hocam tabii bugün esasında direkt federasyondan başlayayım. Yavaş yavaş daha sonra da Beşiktaş'a ve milli takım şampiyona dönüyor. Ama isterseniz şampiyonadan başlayalım. Şampiyonaya baktığınız zaman evet bu iki takım finali hak ediyor dediğiniz iki takım mı şu anda final maçına çıkacak? Yoksa ya yazık oldu işte ben aslında ne bileyim Portekiz veya Almanya bekliyordum. İngiltere, İspanya olmaması gerekiyor mu? Ne söylemek istersiniz bu anlamda? Şampiyonla ilgili neler, düşünceniz neler hocam?
Şimdi tabii çok kolay bir şey değil bu sorduğun. Neden? Bir kere her şeyden önce Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası gibi değil. Çok zor bir turnuva. Dünya Kupası'nda çok zayıf takımlar geliyor. Özellikle temposu düşük, futbol rekabetinin kendi ülkelerinde zayıf olduğu, liglerin zayıf olduğu bir sürü ülkenin takımı katılıyor. Fakat Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa'daki futbol daha sert biliyorsun. Daha süratli, daha tempolu, daha son zamanlarda deyimi hani atletizm diyorlar ya. Atletizm futbolu hani ne kadar futbola yakışıyor bilmiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Hani futbol yorumcuları atletizmin bol olduğu falan dedikleri konu Avrupa'da zirve yapmıştı. Koşu daha çok koşuyorlar, daha kuvvetliler, fizik kaliteleri daha yüksek, daha fazla idman yapıyorlar. Bunlar çok uzun yıllarca bir de sert rekabetin içindeler. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası bir de oraya gelen takımlar gruplarda kendi gruplarında da birçok Avrupa takımlarını eleyerek geliyorlar. Mesela Türk milli takımı Galler'in üçüncü olduğu bir gruptan birinci çıktı. Ki o Galler bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmıştı. Ve bir önceki Katar'daki Dünya Kupası'na da gitmişti. Durum böyle olunca oraya giden takımlar zaten öyle averaj takımı falan değil. Hepsi gruplarından puanla 1 ve 2 giderek bazıları da en iyi üçüncü playoff'tan giderek güçlü takımların olduğu bir turnuva. Onun için öncelikle hani bazı çevrelerce de çok hafife alınıyor. İşte bu turnuva çok iyi değildi falan işte takımlar kötü gibi. O öyle değil. Yani sahada ciddi anlamda birebir de adamları geçmenin zor olduğu, hem savunmada hem müdafada birebir oyunların artık en yüksek düzeyde olduğu, taktiklerin en yüksek düzeye çıktığı ciddi bir turnuva. Dolayısıyla burada mesela işte bu takım elendi, bu takım gitseydi diyebileceğimiz çok kolay bir şey yok. Mesela Almanya bana göre çok güçlü bir takımdı ama İspanya da çok iyi bir takım. Yani ikisinden birisi mutlaka finalde olmalıydı veya ikisi de olmalıydı ayrı bir şey ama benim hani bana heyecan veren bana böyle tutkulu bir maç seyretmemi
İspanya mı?
Sağlayan yok Türk milli takımı.
A milli takımız.
Hakikaten Türk milli takımıydı. Şimdi İspanya bildiğimiz İspanya. Yani iyi bir takım. Yani onlar 30 yıldır falan aynı futbolu oynuyor. Tiki Taka Johan Cruyff'ten sonra. Ekolü biraz Latin karışımı, biraz Hollanda ekolü, biraz Avrupa karışımı, biraz Akdeniz karışımı, kendine has oluşturdukları bir ekolü var İspanyolların. Aslında hani futbol ekolü baktığınız zaman ilk etapta İngilizler, Almanlar, İtalyanlardır ilk etapta ve Latinlerdir. İspanya Latin Avrupa karışımı bir ekol oluşturdu. Dolayısıyla bunu da 30 yıldır yapıyor. Şimdi bizim milli takım neden bizim milli takım? Bizim milli takım bir kere aslına baktığın zaman bireysel futbolcuların performansları olarak sikletimizin altında, biz onların sikleti altındaydık. Mesela şimdi bizim milli takımımızda kendi takımında oynamayan oyunculardan kurulu bir takım var. Diğer takımlarda da kendi takımlarında en aşağı 40 maç sezonda oynamış oyunculardan kurulu milli takım oyuncuları var. Örneğin Hollanda. Şimdi Hollanda'yı geçemedik diye hepimiz üzülüyoruz. Doğru. Hollanda'nın savunmasındaki 4 oyuncu yaklaşık 80 90 tane milli maç oynamış, evet, ortalama. Kimisi 150 oynamış, kimisi 80 oynamış.
Doğru.
Şimdi bu oyuncularda dördü de mesela arkadaki, iki tanesi Inter'in savunma oyuncusu, bir tanesi Liverpool'un, bir tanesi City'nin. Şimdi biz diyoruz ki mesela lafa gelince, hani biz çok şöyleyiz böyleyiz, tamam şöyleyiz böyleyiz kabul ediyorum da iyi taraflarımız var, ama bir taraftan da şimdi Türk milli takımı final oynamalıydı diyorlar. Hocayı gömüyorlar, tamam mı? Monitörle kötü diyorlar. Şimdi peki ondan sonra aynı kişileri soruyor, sorsak diyeceğiz ki peki Türk milli takımdan kim Premier Lig'de oynayacak? Şimdi düşünmeye başlayacaklar. Belki bir tane, bir buçuk tane adam bulacaklar. Şimdi karşı takımda da herkes Premier Lig'de oynuyor. Yani Hollanda'nın sol kenarındaki Liverpool'da oynuyor. Arka stoperi Liverpool'da oynuyor. Öbürleri Inter'de oynuyor. Yani eldeki oyuncular mesela biz Mert Bülür turnuvada iyi performans gösterdi. Ama kendi takımda Fenerbahçe'de sürekli oynayan bir oyuncudur. Şimdi bunun örneklerini çoğaltabilirim. En iyi futbolcularımız Arda kendi takımında sürekli oynayan futbolcu değil. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman biz aslında hocanın da katkısıyla çok büyük performans göstererek, çocuklarda hocaya inanarak, çünkü o sahada o performans, tutkulu oyunu göstermek için hocaya inancın maksimum olması lazım. Hocanın onu ikna ediyor.
Sizin hocaya inancınız peki maksimum mu? Çünkü siz de uzun yıllar futbol içerisinde hocalık yaptınız ve yani çok önemli isimlere Nihat Kahveci gibi, Hasan Kabze gibi, Ali Cansun gibi, hatırlayabildiklerim Mehmet Şen gibi, Tunç gibi bu çok önemli santraforlara hocalık yaptınız. Şimdi en fazla eleştirilen noktalardan bir tanesi de mesela Montella'nın 4-6-0 taktiği biraz da bizi bu noktaya getirdi noktası var. Ya, kulübeye baktığın zaman santraforlarını oynatmadığını görüyoruz. Yani bu anlamda neler söylersiniz? O da çok önemli hocam. Buyurun.
Şimdi tabii hakikaten ben uzun yıllar altyapıda ve yarışmacı takımlarda yaptığım hocalıklarda belki Türkiye'de tarihe damga vuracak santraforların gelişmesinde
çok katkısı
olan, beraber çalıştığım futbolcular bunlar.
Çok önemli isimleri çıkardınız hocam. Yani mütevazi olmayın lütfen. Mütevazi olmayın. Çok önemli isimleri çıkardınız.
5 santrafor Türkiye'de özellikle tam kutuda çok icraat yapan ve hepsi de Süper Lig oynayan, milli takım forması giyen, yani bir tek Mehmet Şen bahsettiğin erken ayağı kırıldı.
Evet oğlum, sakatlık oldu.
Müthiş bir futbolcuydu. Onu Galatasaray istiyordu Hasan Kabze ile birlikte. O zaman Dardanel Spor Hasan Kabze'ye istediği paranın 3 misli para istedi Mehmet Şen'e Galatasaray'a gitmesi için. Daha sonra Rize Spor 6 ay yaptı. Şimdi diyeceğim evet, santraforlarla özellikle o futbolcuların beraber çalıştıklarımızı zaten bilir. Biz cuma günleri hem Beşiktaş'ta hem Dardanel Spor'da grup çalışması yapardık. Savunma oyuncuları, savunma hocaları vardı özel çalıştıran. Ben özellikle santraforları alırdım. Yani aslında baktığın zaman benim antrenörlük kariyerimde daha böyle nokta atışı futbolcuların gelişmesine sebep olduğu, katkım olduğu yer santrafor. Şimdi buradan da Montella'ya geçeyim. Montella'da futbol hayatındaki santrafor mevkisinde oynayan en önemli İtalyan oyunculardan bir tanesi. Yani basit bir futbolcu değildi. Montella santrafordu ve çalıştığı hocalar futbolculuk zamanında Zeman, Capello, Mancini, Dinozof, Trapattoni, Lippi gibi hocaların santraforuydu. Yani şimdi santrafor konusunda herkes bir şeyler söyleyebilir ama bana kalırsa Montella'nın yaptığı, tercih ettiği oyun şekli de doğruydu. Santraforsuz dediler ama Türk milli takımında 9 tane santrafor, 10 tane santrafor vardı. Diyeceksin ki nasıl oluyor diyeceksin.
İşte kanat forvetleri de öyle sayarak diyorsunuz, tahmin ediyorum değil mi hocam?
Yok ben hepsini şöyle, o aslında tabii biraz farklı bir yere dikkat çekmek istedim. Ben
buyurun hocam, buyurun.
Bir takımda bütün futbolcular kazanmak istiyor. Bütün futbolcuların kazanmaya da inancı var. Dolayısıyla bütün futbolcular sabit gidiyor rakip kaleye, şut atıyor Mert, gol atıyor. Arda 17 yaşında gördüğü topu alıyor, vuruyor. İşte ilk maç gol atıyor. Samet ileri gidiyor, kafayla vuruyor. Samet ıskalası arkasında Kaan var, Abdülkerim var. Yani 3 stoper düşünebiliyor musun? Öbür tarafta Merih çıkıyor, kornerden 2 tane gol atıyor. Yani Hakan vuruyor, gol atıyor. İşte öbür taraftan hemen vuruyor, kaleciden dönüyor. Dönen topa Kaan Ayhan vuruyor falan. Yani cezalarında Türk milli takımının bulunmayan oyuncusu yok. Dolayısıyla hoca bir kere her şeyden önce bütün takımın oyuncularına galibiyeti ve tutkulu oynayacak bu inancı vermiş. Dolayısıyla önemli olan orada birisinin 9 numara giyip giymemesi değil. Önemli olan takımın bu inanca sahip olması ve gol yerlerine gidebilmesi. Mesela ve gol yerlerine gidenin de bu kadar çeşitli olması. Mesela dünkü İngiltere maçını izledik. İngiltere'nin daha önce de 2 tane maçını izledik. Mesela 2 tane santraforu var. Bir Real Madrid'in santraforu, bir Bayern Münih'in santraforu var. Fakat 2 santraforun olduğu daha önceki çeyrek final ve 16'da 1 maçında 180 dakika 2 santrafor gol atamadı. Yani bu farklı bir şey. Dolayısıyla hoca hep şunu yapmak istedi. Özellikle hocanın ne yapmak istediği çok önemli. Stratejisinin ne olduğu önemli. Oyunun birinci, ikinci, üçüncü bölgesinde hep rakipten bir fazla kalmak istedi. Top rakipteyken de, top bizdeyken de. Ayrıca rakibin, mesela Hollanda maçını bir baz alalım. Rakibin stoperlerinden bir tanesi, Inter'in stoperi çok iyi. 80-90-100 tane maçı var. Stefan bize golü atan. Öbür stoperi de Liverpool'un Van Dijk. Dün yine muhteşem top oynadı. Evet. Yani şimdi dünyadaki en iyi iki takımdan birisi Inter. İtalyanlar o stoperi kullanıyor, Hollandalıyı. Birisi o stoper, birisi o bir stoper. Onun karşısına koyduğun santrafora topu kaldırırsan alabilecekler mi? Bir de mesela şöyle bir algıya geliyoruz. Diyoruz ki ya işte hoca o keşke Cenk'le Semih'i daha önce alsaydı. Tamam da o maçın senaryosu oraya döndü. Biz 1-0'ı kazanarak oynuyorduk.
Ama Cenk'le Semih girdikten sonra da yani son 5-10 dakika inanılmaz şeyler yaşandı.
Tabii ama onun sebebi, şunu söyleyeyim. Cenk'le Semih'le başlasaydı o maç oraya kadar 90 dakika öyle mi oynanacaktı?
Oynanmayabilirdi, doğru söylüyorsun. O da var, o maçın, da var, doğru.
Maçın bir yere taşınması var, bir yere gelmesi var.
Doğru.
Maçın içinde de yaklaşık 8-9 tane senaryo değişebilir. Baktığınız zaman mesela dün Hollanda İngiltere'ye karşı bulduğu pozisyondan daha az pozisyon buldu bize. Maçı hep biz tuttuk 70. dakikaya kadar. Dolayısıyla bu santraforla olup olmaması, isimler çok önemli değil. Türk milli takımı dün Hollanda'nın da İngiltere'nin de birbirine gittiğinden, çektiğinden daha fazla şutu Hollanda'ya karşı gitti ve çekti. Yani bizim daha çok gol pozisyonumuz var Hollanda-Türkiye maçında.
Özellikle evet, son dakikalarda 5-6 tane net pozisyonu var.
Daha önce de Arda vurdu, direkten döndü.
Arda vurdu, direkten döndü.
Kenan vurdu, Kenan Yıldız'ın vurdu, Kaan'ın önüne düştü. Kaan vuracakken öbürü daldı, çift daldı. Yani hakikaten çok pozisyon bulduk. Yani bana kalırsa Türkiye alışık olmadık bir teknik adam izliyor. Montella iyi bir teknik adam. Ve mesela her yorumu yapanın şunu da düşünmesi lazım. Montella'nın bir CV'sine bakacak. Mesela şimdi Montella futbolu bıraktıktan sonra gitti Roma kulübünün altyapısında 3 yıllık kontrat yaptı. 14-16 yaş grubunda altyapıda çalışmaya başlarken Ranieri istifa etti. Onun yerine geçici geldi ve ligi 6. sırada bitirdi. Daha sonra Catania'ya gitti. İlk kez gittiği 2011 yılında Catania takımı, İlk kez hani Sicilyalılar rekabeti vardı.
Evet.
Palermo'nun önünde, 8 yıl sonra Palermo'nun önünde bitti. Hep Palermo'nun altında kalıyordu Sicilyalılar istatistiklerinde. Oradan Fiorentina'ya gitti. Bak basit bir şey değil. 2012'de üst üste 3 kez ligi 4. bitirdi. Bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nin Milan'a kıl payı kaçırdı. Bir yıl Coppa Italia finali oynadı. Elendiği takımda Real Madrid destekli 3 tane futbolcu almışlardı. Real Madrid'den Napoli. Orada Fiorentina'da yılın teknik direktörü seçildi. Enzo Berzot ödülleri vardır İtalya'da. Enzo Berzot ödülü aldı. UEFA'da yarı final oynadı. Yarı final oynayıp da kaybettiği takım Sevilla'da şampiyon oldu. Şimdi 2012 yılındaki Fiorentina istekiydi. Oradan Sevilla'ya gitti. Sevilla ile Manchester United'ı orada yendi geldi. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali taşıdı. Oradan Milan'a gitti. Milan'da Süper Kupa aldı. Yani şimdi bir kere Montella futbol kariyeri olarak dünyanın en iyi teknik direktörüyle futbolcu olarak çalıştı. Ve bütün takımlarda da gözle görülür Adana Demirspor dahil. Gittiğinde Adana Demirspor'un galibiyeti yoktu ve Balotelli kulübedeydi. Aldı Adana Demirspor'u UEFA'ya taşıdı. Balotelli'yi de İtalya milli takımına gönderdi Mancini. Şimdi bir kere teknik direktörlük ve geçmişteki futbolcu CV'sinin donanımları çok yüksek bir kere. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Fatih Terim'in futbolcular tarafından gönderildiği 5 ay kalamadığı Milan'da Süper Kupa aldı.
Doğru.
Montella.
Doğru.
Şimdi Fatih Terim Montella'yı eleştiriyor da adama demezler mi senin 5 ay kalamadığın yerde adam Milan'da Süper Kupa aldı. Benden daha genç yaşta. Yani bana kalırsa Montella oynamayan oyunculardan kurulu, oynayan oyuncuların ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde özellikle rekabet eden takımlardan kurulu olan takımlara karşı çok yüksek performans gösterdi.
Hocam Fatih Terim'in eleştirme sebeplerinden biri şu olabilir mi? Son dönemlerde belli bir şekilde milli takıma başına Fatih Terim'in gelmesi için bir organizasyon çalışması var. Bununla ilgili yavaş yavaş sosyal medyada da bir konumlanmaya başlandı. Neler söylersiniz?
Şimdi
yani Fatih Hoca'nın son çıkışının sebeplerinden biri de bu. Onu belirtmeye
tamam,
çalışıyorum.
Tamam, hemen cevap vereceğim.
Buyurun
ama
hocam.
Bana Euro 2024'ün santraforuna bir kez daha dön. Bir daha hakemle ilgili mutlaka
ona döneceğim.
Sormadan kapatma.
Yok olur mu hocam, döneceğim.
Fatih Terim kısmı. Fatih Terim zaten YouTube kanalına kravatla çıkıp kırmızı siyah beyaz ceketin altında kırmızı kravatla çıktığı zaman oraya talip olduğunu zaten sinyalini verdi. Yani YouTube'daki kravatlı programlarından anlaşıldı o. Şimdi şu var. Bir grup Fatih Terim'in altını zeminle doldurmaya çalışıyor. Bir grup da Şenol Güneş'in.
Doğru.
Şenol Güneş'in bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'nın Mancini ile şampiyon olduğu şampiyonada Şenol Güneş'in milli takımı 1-9-1 oynadı. Kaleye bir şut atamadı. Ki Burak vardı, Yusuf vardı. Fransa Ligi'nin şampiyon takımının öndeki ikilisiydi bu. Birisi pas atıyordu, birisi gol atıyordu. Yani Yusuf da orada çok iyi performans göstermişti.
Doğru.
Burak da.
Doğru.
Şimdi Cengiz de Roma'da falan iyi performans. Cengiz de yurt dışında çok iyi performans gösteriyordu. Yine bu çocuklar vardı. Hakan Çalhanoğlu zaman zaman kulübede oynatıyordu. Ve çok alakasız yerlerde oynatıyordu. Biz o zaman eleştiriyorduk. Şimdi o Şenol Güneş'in milli takımı 24 takım arasında şampiyonada 24. oldu. Bu Montella C ligine düşmüş. Şenol Güneş döneminde C ligine düşmüş takımı ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nda 24. olmuş takımı gol atamadığı ve ekol ülkelere karşı takır takır oynadığı bir yerde çeyrek final oynadı. İlk 8'e soktu. Şimdi matematik olarak bir kere Şenol Güneş'le mukayese kabul etmemesi gerekiyor. Ve hoca zaten başarılı. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi ben de ilk maç dedim ki Arda'yı sağ tarafta tutmaması lazım. Arda'nın hiç oyunda kalması lazım.
Doğru.
Çünkü Arda,
doğru.
Senin ne yaptığın üzerinde. Arda olmadı mı top bizim takımda kalmıyor. Topun bizim takımda kalması ve rakibi eksiltmek için Arda ile oynamamız lazım.
Doğru.
Nitekim daha sonra Portekiz maçından sonra Arda ile oynayınca başka bir Türkiye çıktı değil mi? Arda topu alıyor. Dört tane adam devamlı başında Arda'dan topu alamıyor.
Doğru.
Top bizde kalıyor.
Top bizde kaldı.
Topu bir Arda alırken ikinci, üçüncü, dördüncü hamleyi düşünüyor. Zaten rakipten bir hamle önce başlıyor. Rakip gelirken zaten Arda ikinci hamleyi düşünerek başladığı için eksiltiyor. Dolayısıyla şimdi bilelim ki Barış'ı o dar alanda tutmasında sıkıntı var. Sağ çizgide oynatması lazım değil mi? Hani Hamit konuşuyor dedik. Sağ çizgide oynaması gereken adam ortada oynuyor. Şimdi buralarda biz de eleştirdik. Fakat şu var. Montella ilk maç Gürcistan maçı 4. Türk milli takımının resmi maçıydı. Yani göreve geldiğinden bu yana Montella 3 tane resmi maç oynamıştı. Bir tanesi Hırvatistan, bir tanesi Letonya, bir tanesi Galler değil mi?
Evet doğru
üç hocam. Bir maçı da grupta çıkamaz dedikleri yerde Galler'i grupta 3. bıraktı ve gruptan 1 çıktı. Ve tarihimizde ilk kez Hırvatistan deplasmanda yendi. Dünya 3.sü Hırvatistan'ı.
Hı hı.
Ve 4. maç aslına baktığın zaman resmi maç Gürcistan maçıydı. 5. maç Portekiz maçıydı. Yani düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'ye bir teknik direktör geliyor. 3 tane maçı kazanmış üst üste. 4. maçta Onu da kazanmış. Beşinci maçı kaybetti, gönderiyor. Dört maç kazandı bu adam üst üste. Başarılı. Ve da, hani şey maçın diyorum, Hırvatistan, Letonya, Galler'le beraber kaldı. Gürcistan'ı yendi. Bu adamı dördüncü hafta gönderir mi kulüp başkanına? Gönderemez. O zaman milli takımda da, ha sonraki etapta da ne yaptı? Türk milli takımı ilk kez bu Avrupa şampiyonasında, çünkü güçlü takımların olduğu yeri, üç tane Avrupa takımını ilk kez yendi. İlk kez. Yani Fatih Terim döneminde üç galibiyetle çıkmadık biz oraya. Üç tane Avrupa'yı takımı yenerek, hani 2008'dekinden bahsediyorum. Zaten takımın hepsini sakatladılar o zaman. Mehmet Topal'ı bile kulübede 13 kişiyle turnuvayı tamamladı.
Evet, doğru, yani doğru.
Bir maç daha gidemezdik zaten. Ama kendi deyimiyle de, biz Hollanda'yı, Fatih Hoca'nın deyimiyle, biz Hollanda'yı yenseydik final oynardık, finali kaçırdık diyor. Sana o umudu veren işte Montella. Niye eleştiriyorsun Montella'yı? Yani bir kırmızı kravat.
Sebebi belli değil mi hocam? Eleştirme sebebi belli değil mi?
Bir kırmızı kravat taktığın zaman milli takım antrenörü olacaksan hepimiz takalım kırmızı kravat. Yani hoş şeyler değil. Kendi Türkiye'deki antrenörlerimizin kariyerini bir kağıda yazalım. Sporculuk kariyerinden bahsetmiyorum. Zaten adam olduğu önde. Çalıştığı hocalardan bir tek o kritize edilebilir. Yani Yaman'dan Lippi'ye, Mancini'ye kadar, Dino Zoff'a kadar çalıştığı hocalardan, hani hocalardan hiçbir şey öğrenmeyecek. Yani şimdi düşün, Trapattoni ile çay içsen, ben Scala ile çalıştım tabii dönem. Scala ile bir kahvaltıda ektim, kahvaltıda çok şey öğrendim. Bak bir kahvaltı 15 dakikada, yaklaşık 8 yıl antrenörlük yapıyordum. Benimle Scala ile konuştuğum 10 dakika bana çok şey verdi. Bir başka transfer görüşmesinde Ziya, ben, Scala oturduk, konuşuyorduk bazı şeyler. Ziya'ya iki tane soru sordu Scala. O iki tane soruyla benim futbol tercümanlığını yapıyordum, hani İtalyanca transferim. Benim futbol anlayışım 180 derece değişti. Dolayısıyla bu Montella şimdi Trapattoni ile, Lippi ile, Dino Zoff'la çalışmış, Mancini ile, Capello ile, Zeman'la harcası yok. Ve BBC de az önce dediğim gibi, yani koyduğun zaman adam icraat yapmış antrenörlüğünde. Yani şimdi hani bazen diyorlar ya, gelsin Adana Spor'u çalıştırsın, gelsin işte Diyarbakır. Çalıştırdı Adana Spor'u. Daha önceki Türk hoca galibiyet yüzü görememişti, aldı, Avrupa Kupası'na götürdü. Yani şimdi Fatih Hoca'nın veya diğer Türk antrenörlerinin, ha buna şeyi de katayım. Ya şimdi Aygün, sen spor, çok eski bir spor yazarısın. Bu kadar spor yazarı Fatih Hoca olsaydı, skorlar böyleyken eleştirebilir miydi?
Yok. Yok. Yok.
Önüne gelen haykırıyor. Bir de YouTube'da iyice şova döndürdüler falan. Önüne gelen haykırıyor adam. Adamı yetim bıraktılar. Federasyon başkanı yok ortada. Hamit yok. Adam tek başına bunlarla uğraşıyor.
O kısma geleceğim hocam. Çok kısa bir reklama gidelim isterseniz. Çok tabii az ki, bekleteceğiz. Tabii. Aradan sonra Hürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam edecek. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay var. Hocam Fatih Hoca ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa, bu şu golcülere dönmek
yok
istiyorum.
Yok.
Şampiyonaya dönmek istiyorum. Neler söylersiniz?
Yok. Şimdi o santrafor şu bu konuşuyoruz,
evet,
ya.
Evet hocam.
Mesela diyorlar ki Cenk'le Semih'i oyna. Cenk'le Semih'i Beşiktaş kendi takımında oynatmıyor. Mesela Ziraat Kupası finalinde Muleka ile Muçi santrafor oynadı. Cenk'le Semih kulübede oturdu. Yani veya işte lig boyunca bakın. Şimdi diyorlar ki bunu bir şekilde bir manipülasyon oluyor her yerde. Menajerler milli takımı yapıyor diyor. Ya menajerlerin nasıl minikler...
Portekiz maçıyla özellikle bu şey ortaya çıktı hocam. Portekiz maçından biraz...
Şimdi...
Öyle bir dedikodu o Portekiz maçında çıktı. Onu
şimdi
söyleyeyim
Arda'yı,
hocam.
Arda'yı sağ kenarda oynatmak istedi hoca. Barış için aslında Enes'le oynamak istiyordu. 9 numara Enes'le oynamak istiyordu. Enes sakatlanınca...
Sakatlandı, doğru.
Ne dedi hoca? Bir basın toplantısında Yusuf Yazıcı'yı da oraya koydu. Dedi ki ben arkaya dönebilen forvetle oynamak istiyorum dedi. Neden? İşte 4-6-0'a, yani top rakipteyken aslında 4-6-0 değil. Topla kale arasına herkesin gelmesini istiyor. Bu zaman zaman 4-6-0 gibi gözüküyor. Zaman zaman 4-2-3-1 gibi gözüküyor. Zaman zaman 5-4-1 gibi gözüküyor. Özellikle son Hollanda maçı.
Sistem kendi içerisinde yeni varyasyonlar yaratıyor.
Şimdi tabii pozisyona göre rakip göbeğe, evet, geldiği zaman Kaan'ı bir geri çekiyor. Üst stoper oluyor. Öndeki orta alandan da bir geriye, ön libero'ya çekiyor. Oluyor 5-4-1'e dönüyor.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla turnuvada en çok taktik değişiklik yapan, bak 6-4-0'dan 5-4-1'e, 4-2-3-1'e, 2-4 4'e kadar sürekli hücumda ve savunmada oyuncuların yer değiştirme ve her seferinde de rakibe hiç alan bırakmamaları, çok zor alan buldular ki Hollanda takımı da bunu dedi. Biz alan bulamadık, biz hep alanı daraltacaklarını biliyorduk dedi. Şimdi top rakipteyken alan bırakmıyorsun rakibe, top sana geldiği zaman da herkes gidiyor hücum etmeye. Mesela Cenk'le Semih'i daha erken alsaydı diyoruz ya.
Evet.
Zeki'yi aldı sabit. Zeki karşı karşıya gol kaçırdı.
Doğru.
O zaman Zeki'yi baştan alsaydı Zeki 3 tane hat-trick mi yapacaktı? Yani futbolda çok böyle yüzeysel, şablonik konuşmalar doğru değil futbolu yorumlamak için. Dediğim gibi Beşiktaş aslında Semih'i Montella'ya her maç 10 milyon euro verip bir 23 yaşındaki futbolcuyu transfer edeceğine, Muçi'den bahsediyorum. Hı hı. Arnavutlar oynatmadı bile.
Evet.
Ve buna maaşlarıyla birlikte herhalde 20 milyon euroyu falan bulur bu garanti ödemeye imza. 20 milyon euro parayı har vurup harman savuracağını Semih'e 9 numarayı verseydi. Semih maçlarda hat-trick'le giderdi ki ben Semih'e inanıyorum. Golcülük özelliği var. Onca santraforla çalıştım. Semih kutuda atar. Semih kutuda 10 maç, 12 maç üst üste oynasın, Gert Müller'e dönüşür seni. Ama sen Muçi'yi alıyorsun, o parayı verdin diye Semih'i kulübede oturtuyorsun. Sonra da Montella'ya diyorsun ki, niye oynatmıyorsun? Senin oynattığın adam Muçi'yi, Semih'i kulübede oturtmana sebep olan Muçi'yi Arnavutlar oynatmıyor. Yani Beşiktaş Semih'i Muçi'nin, Montella'nın eline Aygün, 3 tane maçta hat-trick yapmış, 9 numaranın tartışmasız oyuncusu ve çok koşan, görevi anlayışını Montella'nın kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde hazır vermesi lazım.
Doğru.
Oynatmadığımız oyuncuları adama veriyoruz, sonra diyoruz ki oynat diyoruz. Sen kendi kulübünde oynat.
Hocam, yani, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir son soru vardı, onu sormak istiyorum size. Tatar Ramazan göndermiş tabii, size soruyor. Beşiktaş'ın bu hafta, bu kadro, bu seneki kadro mühendisliğini iyi mi diyor? Immobile bu sene kaç gol atar diyor, seviliyorsunuz diyor. Neler söylersiniz hocam?
Sevgili Ramazan'a selamlar, sevgiler. Vallahi günlük transferlerden daha ziyade bütün gençler ve bonservisli oyuncularımız, hı hı, hani sermaye arttırma istedi Beşiktaş futbolu şey. Hı hı. Sermayeler bedavaya bırakılıyor. Gençler gönderiliyor. Fakat yerine son kullanma tarihi gelmiş. Hı hı. Bir daha paraya dönüştüremeyeceğimiz sermaye kaçışı yaratılıyor. Dolayısıyla şirketin bu şekilde, hani sadece gole bakmamak lazım skorlara, ciddi sıkıntısı olacak. Buradan sonraki süreç geçmiş süreçlerden daha sancılı olacak. Şöyle ki, bu yaştaki oyuncuları doldurursanız 35-36-37, biz Şampiyonlar Ligi'ne katılsanız bile Şampiyonlar Ligi'nde bu yaştaki oyuncular 40 yaşına gelecek. Nasıl hazırlanacak? Onları kime satacaksınız? Ödediğiniz paranın karşılığını çıkartabilecek misiniz? İnanılmaz kötü bir işletme modeliyle Beşiktaş yönetiliyor. Umarım her sefer öyle oldu. Gelen gideni arattı. Ki bana göre Hasan Arat yönetimi geçmişlerin, yani Fikret Orman ve Ahmet Nurşebi yönetimlerinden çok daha kötü yönetiyor Beşiktaş'ı. Umarım bunlar sahaya yansımaz. Hani saha işi başka ama umarım yansımaz. Hoca iyi performans gösterir. Eldeki oyuncularla iyi takım oluşturur. Çünkü
hocaya güveniyor musunuz? Hocaya güveniyor musunuz?
Şimdi hocaya güvenmemi sağlayacak şu ana kadar bir fotoğraf yok.
Göremedik,
hem,
doğru.
Hem CV'siyle hem transferdeki belirsizliğiyle. Şimdi ben Hollandalı bir futbolcu olarak, eski futbolcu, milli takım futbolcusu olarak geleceğim. Bana 35-36-37 yaşında bir sürü 7 benzemez futbolcu getirecekler. Bu bir hoca işi değil yani.
Anladım.
Burada sıkıntı var.
Anladım. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız
için. Ben hakemle ilgili
buyurun
çok
hocam.
Küçük bir şey
buyurun,
söyleyeceğim.
Buyurun hocam. Buyurun,
çünkü bunu dile getirmediler. Herkes Montella ile uğraşacağına, Türk milli takımının en başından beri bu coşkulu taraftarın da olduğu yerde, Avrupa'ya çıkacak yerde Türk milli takımına karşı ciddi bir politika izlendi. Bak bir şey diyeceğim şimdi.
Buyurun hocam.
Biz gruplardaki ikinci maçımızı dünkü hakeme verdiler. Dünkü hakem kim biliyor musun?
Kim?
Biz yıllar önce Barış'la falan Hüseyin Özkök'te yayın yaparken, o zaman 2008-2010 dönemlerinde Robert Özer diye Almanya Dünya Kupası düzenleyecekken bir hakem çıktı. Ve Barış kesi yaptığını belirttiler. Ve o Robert Heuser'in rüşvet vermekten suçlu olan daha önce kullanılmış bir dördüncü hakemdi, dünkü hakem. Bu hakemi önce bizim Portekiz maçına verdiler. Etki edebileceği şekilde. Daha sonra bizim gruptan çıkacağımız maçta, Çek maçında, gruptan çıkma maçımızda bariz bir foul oldu kaleciye. Ve sarı kart limitinde olan iki oyuncumuza, Hakan takım kaptanıyken kaleciye foul var dediği için sarı gördü.
Evet, doğru.
Samet de takımdaki en iyi savunma oyuncumuzdu Gürcistan maçı. Samet de sarı kart sınırındaydı. İki sarı kart sınırında oyuncuyu o maçta bize kaybettiremediler ama iki sarı kart limitindeki oyuncu dışarı alındı. Daha sonra da yenilik koydukları Meri müthiş bir performans gösterdi. Bu sefer Hollanda'ya karşı, uzun takıma karşı, hepsi kule çünkü 1.99. Bizde onlarla tek yapacak Meri. İşte siyaset karıştırarak Alman İçişleri Bakanı bu bizim ülkemizde bu işaret yapılamaz dendiği zaman bizim federasyonumuzdan çıkıp da burası senin ülken değildir, burası UEFA'nın stadıdır. Senin ülkende de bu hareket yasak değildir. Yasak olmayan bir hareketten dolayı Meri'ye ceza veremezsin demesi lazım. Belki para cezası olabilirdi.
Çevrilebilirdi para cezasını, doğru.
Ha, onu da kabul etmiyorum ama çünkü savunma yaptığınız zaman daha çok üstünüze geliyorlar. Bu Hollanda maçındaki hakemin dün mesela penaltı pozisyonunda Harry Kane'e VAR'a gittiler değil mi?
Evet.
Onun için VAR'a gidilen durumda Mert Müldür'ün ayağını kıracak şekilde basılmasına VAR bir kez çağırmadı. Bu Türk milli takımı, hani bizim gönlümüz final oynamasını istiyor dedik ya, bir kere UEFA bunu istemiyordu Avrupa Birliği'ndeki politikacılarla birlikte. Benim kanaatim bu. Montella ile uğraşacağımıza hepimiz, özellikle Türkiye'nin sahada yenmiş, saha içinde ve saha dışında yenmiş haklarıyla uğraşmamız lazımdı. Buna değinmek istedim Aygüncüm.
Çok teşekkürler hocam. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum tekrar.
Peki, ben de teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar Aygüncüm.
Sağ ol. Evet, hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.